Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealna ma alel ardı zîneten lehâ linebluvehum eyyuhum ahsenu amelâ ve inna lecailûna ma aleyhâ saîden cürüzâ ve mel hayâtul dünyâ illâ la'ibun ve lehmin. Bu söz iki âli makam ve bir parlak zehirden ibarettir. Yine bayramla alakalı, biraz da kurbanla alakalı. Üstad Hazretleri olayın bir başka boyutunu nazara verecek. Bakın bunlar ne fıkıh kitaplarında ne diğer kitaplarda bir bayram, bir kurbanla alakalı bu ciddi meseleleri bulamayız yani. Üstadın yaklaşımı çok farklı ve başka. Halık-ı Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani Hakim, şu dünyayı âlem-i ruh-i ruhaniyat için bir bayram, bir şehrain suretinde yapıp bütün esmasının garaibi nukuşuyla süslendirip küçük büyük ulvi süfli her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muvafık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir, bir vücud-i cismani verir, bir defa o temaşagaha gönderir. Şimdi biz bayramları arada bir yaşarız. Hele dini bayramlarda bu daha farklı cereyan eder. Hatta bunun da tartışması var. Niçin dini bayramlar gibi yaşanmıyor resmi bayramlar diye. Kimse de buna mecbur değil bakın. Diğerlerinin arkada gücü, kuvveti, topu, tüfeği, devleti var. Resmi ilanatı var. Bir yığın okulları, talebeleri, şunları bunları değil mi? Hazırlıklar doluyor. Ama devletin bu anlamda diğer bayramlarla ilgili bir teminatı yok. Yani bir şeyi de yok. Bu anlamda bir akçap hazırlığı da yok ama 1400 yıldan beri öyle işlemiş ki işte bir iş semavi oldu mu, kitabi oldu mu, fıtrata çok muvafık ve uygundur. Bir de bunların esprisi vardır yani. Ramazan dediğinde bir oruç mevsiminden çıkıyorsun. Temizlenmiş bir halde insan elbette bayramı hak ediyor. Kurban dedin mi bir ibadet, diğer garibanlara yardım anlamında bir sosyal aktivite de bütün Müslümanlar, ümmeti Muhammed bu noktada temerküz ettiriyor yani. Diğer bayramlarla çok farklı cereyan ediyor bu. Şimdi Üstad Hazretlerine göre esasında bayram her gündür. Bayram olmayan gün yoktur. Ama bakana. Ama bunu hakkıyla murakabe edip tefekkür edene yani. Şimdi mesela bayramlarda insanlar en güzel elbiselerini giyerler. Evler en güzel temizlikten geçirilir. Değil mi? Kurban bayram olsa kesilen koç bile kordelayla bağlanıyor. Bakın şimdi temizleniyor. Ta götürülene kadar hürmetle gidiyor. Alakayla gidiyor. Hele o çocuklara bakın ayakkabılarını yastığın kenarına koy öyle yatarlar. Yarın giyecek ya. Eskiden böyleydi. O gariban dönemlerde şimdideki olmuyor ama öyleydi. O gün herkes hakikaten en güzel elbiseler, en güzel yemekler, en güzel şekilde formalarını, nişanlarını taşıyarak, koyarak birbirlerine arz-ı endam ederler. Herkesin bayramıdır şimdi. Şimdi bunu biz senede iki defa yaşıyoruz. Diğer de bayramları sayarsak 5-10 defa yaşanıyor. Ama şimdi üstadın açısından baksak bu kainatta ki gelenlere, gidenlere, yaşayanlara, resmi geçit yapanlara bayram mı değil? Gün, bir resmi geçit yapıyorum, papatya yapıyorum, ceylanlar, nehirler, akan sular, akmayan sular. Ne eksik ki yani? Hangi nişan eksik, hangi forması eksik? Keyiflerine bakın, huzurlarına bakın, saadetlerine bakın. Kurbağayı bulanık suda memnun etmiş, formalarını takmış. Senin beğenmediğin bulanık suda da bir nişan ve alamet var. Onu orada bayram gibi sevindirip memnun ediyor. Getir onu koy padişahın koltuğuna, beni kendi yerime götürün diye sızlayıp inleyecektir yani. Allah onu orada memnun etmiş. Bütün mahlukata bakın. Daha güzel nasıl olabilir? Daha güzel bir arı, daha güzel bir ceylan, daha güzel bir aslan, daha güzel bir sinek, daha güzel bir ağaç. Hepsi formalarını, nişanlarını, alametlerini, en güzel elbiselerini takarak en güzel şekilde kendine tayin edilen vakitte resmi geçidini yapıyor mu yapmıyor? Yapıyor. İşte bu açıdan yıldızlardan tutun, gezegenlerden ta sineklere kadar herkes mükemmel bir şekilde Allah'ın güzel esmasını, sıfatlarını kendi üzerinde taşıyıp göstererek o geçit merasimini hakkıyla eda edip huzur-ı ilahiye gitmenin mücadelesini veriyor. Bu noktadan bayram her zamandır, herkes bayramda resmi geçit yapan birer mahluktur, birer kuldur ve abdir. Şimdi bu açıdan bakın bir meseleye. Hem zamanla mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı, bayram çok geniş, ta Adem Aleyhisselam'dan başlamış, bu bayram kıyamete kadar resmi geçit merasimini yaptıracaktır. Burada bazen deprem, ezelse, onlar da resmi geçit yapıyor. Daha güzel deprem nasıl olur? Daha güzel yanardağ nasıl patlatılır? Daha güzel bir kar, daha güzel bir kış mevsimi nasıl düşünebiliriz? Şimdi o açıdan bak, onlar da resmi geçit içerisinde vazifesini ifa ediyorlar. Ama onların birbirleriyle münasebeti ve muvazenesi, mücadelesi ayrı bir olaydı, oraya şimdi gelecek. Yani bu güzelliklerde, bu bayramın içerisinde kırmalar, dökmeler, işkenceler, fecaatler, zulümler, cinayetler, depremler, zelzeleler, kahtugalarlar, belalar, bunlar ise anlasın, bu nasıl bayram? Oraya cevap verecek muhalefet üstlerimiz. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer tayfa ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Şimdi portakallar, mandalinalar geçit merasiminde, elmalar. Bak yazın olsa, ya bu nereden geldi de geçit mevsimi yapıyor dersiniz değil mi? Zamanı değil bu. Şimdi kirada geçit mevsimi yapsa zamanı mı? Hayır. Bakın dikkat edin. Hem zamanlar, hem mekanlar, hem de içindekiler mükemmel bir resmi geçit içerisinde. Sonbaharın için resmi geçitini seyrediyoruz. Üzümlerin son alametleri görülüyor. Yani son kıtalar geçiyor, son bölükler, son mandalar. Yerini başka şeye teslim edecek. Şimdi nebatattan artık son geçişler bitiyor bakın. Yapraklar dökülüyor, kara kuru dallar kalacak, yerini kış mevsimine terk edecek, bir mevsim devreye girecek, onun resmi geçitini takip edeceğiz. Kardelenler çıkacak. Ona ait o mevsimde geçecek başka mahlukat çıkacak. O geçit mevsimine dayananlar çıkacak yani. Şimdi bu anlamda dine bakın. Adem Aleyhisselam'a resmi geçit yaptırmış. Vahşette Bedeviyet asrında bir grubu öyle geçirmiş. Diğer peygamberleri göndererek bu resmi geçidi memlukiyete çevirmiş. Memlüklerin geçişini görüyoruz. Bir grup insanlar diğerlerini köle olarak kullanmışlar. Şimdi o kölelerin işlerine gidin, ızdırap, çile, hayat, bela, berbat. Ama siz o kitaba genel olarak bakın, onlara geçidi yapmasaydı, malikiyet döneminde biz bugün bu imkana kavuşamazdık. Olaya mevzi baktık mı anormal. Ama bütünlük açısından baktık mı, aleyhinde bulunduğumuz geçitlerin ne kadar mükemmel, ne kadar bir eksiği tamamladığını, bir bütünü olgunlaştırdığının farkına varıyoruz. Yani bir kitabı açıyorsun, bir paragrafını okuyorsun, ortadan hasbel kader abi, şansına ne çıkarsa. Oraya baktım, kitap baktığımda genel kanaat doğru olmaz ki. O köleliğin geçitini anlatıyor işte. Moralin bozulur, canın da sıkılır. Ama kitabın bütünlüğü açısından baktın mı, o kölelik vahşette bedeviyetin üzerinde mükemmel bir hayattır. Esirliğin altında perişan bir hayattır. O nereye hazırlıyor bizi? Demokrasinin, hürriyetlerin hakim olduğu, cereyan ettiği bu asırlara o şekilde biz hazırlanmışız. Ve peygamberlerin gönderilmesiyle resmi geçit insanlar için bu anlamda hep merhale kat etmiş, mertebe kat etmiştir. Yani Cenab-ı Hak fıtri olarak kainatı sevk ve idare ederken iradesi olan mahlukatı da peygamberleri göndererek resmi geçitini hakkıyla yapsın, sırayı, nizamı, düzeni, muvazeneyi bozmasın diye kontrol ediyor. Diğerlerini kendi kontrol ediyor. Bunu da peygamberleri vasıtasıyla, çünkü insanda da hürriyet var, irade var, diğer canlılarda yok. Onlar arızasız geçit yapabilirler. Bunların kurmayları ise irade sahibi. Kurmayları nizamı bozdu mu diğerleri dinler mi? Kurmaylar nizamı ise diğerlerin nizamlı olmasının bir esprisi var mı? Mürettebat mükemmel çalışıyor ama kaptan dümenin başında değil. Ha çalışsın da gider nereye vurur? Bir kayaya vurur kendini. Anlamsız olur. Peki bunları nizama sokmak için Allah başıboş bırakmıyor. Peygamberlerden, değil mi? Nebilerden, mürşitlerden mutlaka muallimler, rehberler, liderler gönderiyor. Yani. Ta ki resmi geçidini arızalı yapmasınlar da dürüst yapsınlar. Ondan sonra ne yapıyor? Cenab-ı Hak o insanları ecaret dönemine başlatıyor. Ecirlik, memurluk dönemi başlıyor. Yani kölelikten esirliğe, esirlikten ücretle çalıştığı memurluk ve işçilik dönemi. Memur ve işçi olmak esir olmaya göre nedir? Harika bir dönemdir. Eskiden memur olmak için insanlar can atarmış. Tarlasını satıyor, takımını satıyor, gelip bir köyde, bir okulda kademelik yapıyor. Devlet kapısı diye. Hatırlayın o günleri. Şimdi ne yapıyoruz? Aman abi devlet memuru olma, zekata muhtaç olursun. Geçinemezsin. Ama dün neydi bu? İdeal bir şeydi. Geçim derdiydi değil mi? Derdi maaşet için herkesin can attığı devlet kapısı bugün ne oldu? Garibanların, zavallıların, hatta Diyanet İşleri Başkanlığı fetva da verdi memurlara zekat verebilirsiniz diye. Ne hale düştü memurlar? Şimdi ne diyorlar? Özel teşebbüs. Yani hürriyetin gelişmesiyle malikiyet dönemine geçmişiz. Üstadımız da öyle diyor zaten. Diyor ki Üstad Hazretleri Münazarat isimli eserinde bir milletin diyor ayakta kalabilmesi için ve geçinebilmesi için bir insanın derdi maaşetini temin edebilmesi için ve izah edebilmesi için neyse fıtri olan en faydalı yol sanattır, ticaret, ticarettir, ziraattır diyor. Sanat, ticaret, ziraat. Memuriyet ve ameliyet hangi makam olursa olsun bir nevi aceze ve seheleliktir diyor. Çingeneliktir. Ey memurlar 45 sene evvel eski Said'in söylediği bu sözlerden lütfen gücenmeyin diyor. Gücenmeyin diyor. Bakın ta o zamandan memuriyetin zahiren mükemmel olduğunu ileride kırılacağını, döküleceğini o zaman müjde veriyor ki bu döneme geçmişiz. Yani işi gücü olmayan, özel sektörde iş bulamayan, gariban insanlar memur oluyorlar. Hamtan devletinin olan o çarkıda ne yapıyor? O insanların istatistik kabiliyetini geliştirmiyor. İşte ağır aksak gidiyor. Devlet ne yapıyor? Şimdi çekiliyor bakın bu işler. Üstadımız bunlara o zaman işaret etmiş. Yani peygamberlerin bol bol gönderilmesiyle insanlık da bir resmi geçit yapıyor. Vahşet ve bedeviyetten memlukiyete, memlukiyetten esarete, esaretten ecirliğe, ecirlikten de malikiyet dönemine. Başlarında piştarların, rehberlerin gitmesiyle. Ancak şimdi olaya mevzi baktığımız zaman demin ifade ettik. Mesela memurluk o zaman çok idealdi. Bu zaman ne oldu? Garibanlık olarak kaldı. Ne gibi? Kölelik çok garibanlıktı. Kölelik ama esirlik dönemine göre çok farklı. Esirlik daha acı, daha sıkı, daha perişan ama kölelikten oraya doğru geçme esasında bir gelişmeye, bir kemale doğru gitmenin altyapısıdır. Hiçbir şey bedelsiz olmuyor arkadaşlar. Mutlaka bir bedeli vardır. Demek zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, burada işte mesajlar var. Asırlara göre, senelere göre, dinleri de Allah resmi geçit olarak nazara vermiş ve geçişmiş, merasimi yaptırmış. Adem Aleyhisselam'a inen 10 emir, şimdi bizim neyimize kifayet edecekti ki? Nasıl yaşayacaktık biz? 10 tane emir. Şimdi Adem Aleyhisselam'a inen 10 emir. Bak İslamiyet dinlerin en mükemmel, en ideal. Ayrıntılarının da nazara verildiği en mükemmel bir din. Eğer bu dini ilk insanlar Cenab-ı Hak emretseydi hepsi bu dinin altında ezilirdi. Perişan olurdu. Hepsi cehenneme giderdi. Başka? Eğer bu dinin resmi geçit merasimini sek ve idareyi Nuh Aleyhisselam'a verseydi o bir dinin altından kalkamazdı. Bu insanlığın hakkından gelemezdi yani. Onun resmi geçit yaptırdığı, sek idare ettirdiği insanlara din farklı bir şey olacak. Kimin gücü kime yetiyorsa Allah ona göre bir tensip, ilahi bir tensipte bulunmuş. Dolayısıyla ahir zamanda bu dinin yani sek ve idaresini verdiği zat da çok ideal. Peygamberlerin içerisinde lider ve dolayısıyla malzeme birinci sınıf oldu mu işçilik de birinci sınıf olacak ondan bir şey çıksın. Dünyanın en mükemmel terzisine en zavallı kumaşı götürün. Deyin ki bundan güzel bir elbise yap. Mümkün değil. Onu elini bulaştırmaz. Verir çırağına. Yap da arkadaş elbiseyi giysindir. Bir şey mükemmel olacaksa malzeme de birinci sınıf olacak, işçilik de birinci sınıf olacak. Eğer bu İslamiyet diğer dinlere göre birinci sınıf en mükemmel bir dinse bunu sevk eden zat da veya bunun mümessili olan zat da diğer peygamberlerden ayrı bir özellikte ayrı bir yapıt olacak. Bu anlamda dinle de resmi geçit içerisinde Peygamberler de öyle, diğer mahlukatta her biri bir bayramın bir köşesinde vazifeyi ifa ediyor. Ve bilhassa ruh-i zemin, hususen bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sahirenin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakat-ı aliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki akıl tarifinden acizdir. Demek ki bir sinekten tutun peygamberlere kadar. Adem Aleyhisselam'a inen ilk 10 emirden tutun ta peygamber efendine inen Kur'an-ı Kerim'e kadar. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar en medeni insanlara kadar bakın. Hayvanlardan, nebatattan, mikroplardan, yıldızlardan, gezegenlerden. Kainat topyekun yaratıldığından beri bir bayram havası içerisinde resmi geçirdiğini Cenab-ı Hakk'a karşı arz-ı endam ediyor. Mükemmel bir geçit merasimi tanzim etmiş Allah. Ya bu geçit merasimine genel olarak baktık mı, içindeki arızalar bir mükemmelliği tamamlayan değer ve kıymetlerdir. Ama ona mevzi baktık mı, işin içine girdik mi, o olay bizi helak eder, moralimizi bozar, keyfimizi kaçırır. Mesela hacca gidenler vardı içimizde, gitmeyenler Cenab-ı Hak nasip etsin diyelim. Hüccaç da orada. Şimdi mesela o tavaf esnasında tavaf ederken Allah görseniz böyle. O ona dokunuyor, bu bunu itiyor. Aman efendim sabır, ona sabır tavsiyesinde meşakkatli hac. Renkler ayrı, lisanlar ayrı, cinsiyetler ayrı, ırklar ayrı. Bakın altta böyle bir şey var. Yucuna gibi bir halet ruhiye var. Ama üstten bakın. Üst kattan şöyle tavafı bir seyredin. Sanki bir levha sabit dönüyor. O renkler, o farklılıklar bitiyor, tükeniyor. Bir arı uğultusu, arı kovanı veya bir şelale gibi tek ses, tek renk, tek şey çıkıyor semaya. Üstten baktın mı böyle işte. Şimdi dünyaya mevzi olarak baktık mı depremler, zelzeller, fecaatler, Orta Doğu'ya şekiller vermeler vesaire. Ya bayramın içinde bunların ne işi var? Ha, dünyanın geliş gidişatına genel manada baktık mı? Umumi manada baktık mı? Bugün aleyhinde bulunduğumuz olayların ileride bir kemali ikmal ettiğini, bir noksanlığı telafi ettiğini göreceğiz. Çünkü bu resmi geçirdi yaptıran Allah'tır. Onlar nefislerine uyup yanlış dahi yapsalar, bu kurulu saatin, bu kitabın içerisinde bir cümledir bunlar. Yani cümlenin kendisi anormal olabilir. Ama sayfanın içerisinde bir kemali tamamlar. Cümlede boğulmayalım. Cümle harfte boğuluyoruz ha. Adam bir B harfinin içerisine girmiş. Bu nedir abi? Bu nereye götürüyor bizi bir adam? B harfinin içinde. Ondan çıkamıyor ki. Bir de çıkamıyor, kitap hakkında kanaat izhar ediyor. Yani İstanbul'u şöyle bir hayalen bir sayfa düşünün. İstanbul'a bir gül resmi çizilmiş. Bir tane gül resmi düşünün. Üstad buyuruyor ki Besmele'nin sırlarında Allah vahidiyette okulu boğmamak için diyor. Vahidiyette ahadiyet çileleri ve tecellileri gösteriyor ki kalp dalılmasın, akıl boğulmasın diyor. Allah da burada Cenab-ı Hak marifet noktada imdadımıza yetişiyor. Şimdi insan kainatın genelliği ve umumiyet içerisinde boğulabilir. Olay ve hadisatın büyüklüğü ve koordinatları içerisinde çözüm üretemeyebilir. Aciz kalabilir. Mikrofilmlere baktığımızda aleyhinde bulunduğu meselenin ne kadar mükemmel olduğunu farkına varıyoruz. Ama diğerinde boğuluyoruz. İstanbul'un arazi büyüklüğünde bir gül düşünün. Bir tane gül çizilmiş. Şu cemaati de bırakmışlar topyekun bir çizginin ortasına. Demişler ki bakın bu çizgiden ne anlıyorsunuz? Nereye gidiyor? Ne manaya geliyor? İstanbul'un büyüklüğünde gül oldu. Herhalde çizgileri otoban kadar olur değil mi? Şimdi otobana girdik. Ne yapacağız ki yani? Ne anlayacağız? Bu gülün taç yaprağının kenarıdır. Bu dağının ucudur. Dikeninin kenarıdır. Anlayamayız ki arkadaşlar. Polenidir, şunudur, bunudur. Bize manasız çizgiler gibi gelir. Lüzumsuz. Niye çizmişler? Neye gidiyor bu? Neyi ikmal ediyor? Hepimiz aleyhinde bunu bize gitmekten, yorulmaktan dolayı da canımız sıkılır. Bu nasıl bir marifet dersi? Biz bunu nereden bilelim? Peki nasıl bu olmayacağız? Ne yapacağız? İki şıkkı var. Ya üstten bakacağız uçaktan. Allah Allah. Meğer aleyhinde bulunduğu çizgi gülün poleninin kenarını oluşturuyormuş mesela. Veya usta ne yapıyor? Merhametiyle ve şefkatiyle kenara bir onun mikrofilmini koymuş şöyle bir metrekareye. İşte gezdiğin şeyin, haritanın, gülün özelliği budur. Burada bir anormallik var mı? Yok, orada da yoktur. Aynen bunun gibi. Üstadımız buyuruyor ki, insan nefsi tefekkürde tafsilatla yapabilir. Afaki tefekkürde icmalli yaparsan vahdete tekarruf edersin diyor. Aksi halde afak bizi boğar. Kayboluruz içerisinde. Darwin bakmış, ya insanı maymunun arkasına getirmiş, koymuş. Niye? Ufku. O açıdan bakmış. Yani. Ama şimdi üstten bakan veya mikrofilmini bilen, yani insana bakan, insanı test eden, insanda bir arıza var mı? İnsanda bir anormallik var mı? Yok. Büyüğünde de olmaz. O da büyük insandır. İnsan da küçük bir kainattır. Yani. Fakat bu ziyafet ilahiye ve bayram-ı Rabbaniye'deki ismi Rahman ve Muhyi'nin tecellilerine mukabil ismi Kahhar ve Mimit, Firak ve Mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Hani bayram dedi. Herkes formalar, nişanlarını takmış. Şimdi bak hayvanlar kesilecek. Bekliyorlar. Bir günleri kaldı. Formaları düzgün mü değil? Daha iyi bir koyun düşünebilir, daha iyi bir koç düşünebiliyor muyuz? Daha iyi bir deve düşünebiliyor muyuz? Daha nasıl formalar, nişanlarını taktın? Bir de dinimiz en güzellerini seçin diyor. Niye? Takvanız test edilecektir. Yakışsın. Kurban olacak. Sana sıratta bineklik görevini görecek. Yani bak. Şimdi dolayısıyla yani bu kadar süslü ve bezekli, bu kadar mükemmel, kainatta sahip olamayan onları yaratamaz. Değer ve kıymetin arkasında bir kainat. Yani sermayesi bir kainat onları. Ve bunları yatırıp keseceğiz. Binlercesini, milyonlarcası gidecek. İşte bu ne peki? Bayramda bu kesmenin, bu ızdırabın, zahiren bu çilenin. Veya diyelim hasta olanlar var. Depremden, beladan, musibetten perişan olanlar var. Değil mi yani? Bak bayramın içerisinde bunlar da var. E bu nasıl bayram? Bayramsa bunlar niye var? Burada bir zıtlık ve tezat var zahiren. Üstad buna da cevap veriyor. İsmi Kahhar ve Mimit, Firak ve Memt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu ise vesiyat rahmeti külle şey. Allah'ın rahmeti her tarafı adet düşe kuşatmıştır. Rahmetinin müs'at-ü şumuline zahiren muvafık düşmüyor. E madem rahmet her tarafı kuşatmış, ihat etmiş de bu bayram içerisinde, kainatın yaptığı bayram içerisinde depremlerden, musibetlerden, işkencelerden, değil mi? Katliamlardan, kayın alanların izahını nasıl yapıyorsunuz? Fakat hakikatta birkaç ciheti muvafakatı vardır. Bir ciheti şudur ki, Sani-i Kerim, Fatır Rahim, her bir tayfenin resmi geçit nöbeti bittikten, şimdi tabi bayramlarda da resmi geçitler bir gün bitecek. İlâ nihai resmi geçit olmaz ki. Hatta insanlar elbiselerini giyecekler, geçit merasimini yaparken bile sonlara doğru ne yapacaklar? Ne zaman bitecek? Bu da şöyle bir rahat rahat oturalım. Formalara çıkan formaların da bir ağırlığı vardır. İnsana zevk ve lezzet verse de akşama kadar onlar oturamazsınız yani. Onun da bitmesini vasıflı insanlar istiyorlar. Tevekkülü Müslüman ve hıkni bis salihin. Formalarını takmış bir peygamber işte daha nasıl yaşasın? Yusuf Aleyhisselam resmi geçidin sonuna doğru geldiğinde ya Rabbi yük ağırlaştı. Bu resmi geçit ne zaman bitecek? Beni rahmetine al. Salih kullarından olmakla beraber öldür diyor. Kaldı bu resmi geçit. Şimdi bak. Bazılarını hastalık libası giydirmiş. Formaları taktırmış. Hastalığın şiddetini artırmış. En yüksek rütbeleri takmış. O da hastalığın ve ızdırabın rolünü oynayarak gidecek. Resmi geçidini öyle yapacak. Allah ona onu nasip etmiş. O da onun hakkını verecek. Nereden başıma geldi demeyecek. Allah bana bu geçişte bunu nasip etmiş. Öbürü sırf yürü elinde bayrakla veya sancakla. Öbürü makinalıyı almış 14 kilo 15 kilo değil, zoraki gidiyor. Resmi geçit. Öbürü koca bir ordunun yükünü sikletini omuzuna alarak ordunun başında yürüyor. Onunki de alır. Ama bunda neyi var? Allah indinde bu ağır yükü taşımanın da bir sorumluluğu var. Onun da bir zevki var, manevi zevki var, imtihanı da var. Bu anlamda bakacağız. Kimisine musibet veriyor. Sen de böyle geçecek. Hani filmlerde var ya, topar rolünü veriyor rejisör. Rejisör mü diyoruz ona? Yönetmen, topar. Topar rolünü çok iyi oynadıkça puan alıyor. Maaş artıyor değil mi abi? Abi ne oynadın rolü be? Topar. Ya topar değil adam. Onu yakıştırmakla ücretini alacak ya. Öyle yakıştırıyor ki. Film için bunu yapıyor. Yönetmeni memnun etmek için. Allah vermiş hastalık rolünü, vermiş topallık rolünü, vermiş fakirlik rolünü, vermiş kölelik rolünü. Bu asırca aslında kölelikle yürütüyor, esirlikle yürütüyor. İyi yürüyeceksiniz, hakkını vereceksiniz. Bir köle de köleliğin hakkını verecek. En azından bütün mahlukat Allah'a karşı kul ve köledir. Bu şuurda yürüyecek. Bunun içinde de ayrı ayrı vazifeler var. O vazifeleri hakkıyla eda edebilmek. Bugün dağılır o rolü, başka bir rolü verir. Ayağını sağlam yap, bu defa filmin şeyisin. Başrol oyuncusun. Orada da onun hakkını vereceksin. Aynen bunun gibi. İzzetli eden de o, zilletli eden de o. Değil mi? Aç eden de o, tok eden de o. Her ikisinde de rolleri çok iyi oynama mecburiyetindeyse buradan alacağız yani. Demek ki nöbet bittikten sonra, o resmi geçitten maksat hasıl olduktan sonra ekseriyet itibariyle dünyadan merhamet kârına bir tarz ile tenfir edip usandırıyor. Bir saat yürüdün, iki saat yürüdün, üç saat yürüdün, bayılan askerler oluyor. Bayılmasa bile diğer, ya yeter artık, ne zaman düdük çalacak, öyle oturalım, elbiseleri bir çıkaralım, değil mi? Aynen bunun gibi. Bir peygamber 100 yıl, 80 yıl, 60 yıl mükemmel bir resmi geçit yapmış. Bir insan canım. İnsan netice itibariyle yani. Kolay değil. Allah'ın nazarında mükemmel formalar taşıyor. Kusursuz geçit yapmak. Zelle diyoruz kusurlarına. Değmez kusur demek de doğru olmaz. Tam bir geçitmez. Nasıl yorulur bu insan? Nasıl altından kalkabilir mesuliyetin? Ya Rabbi forma ne zaman çıkacak? İstirahat edeyim. Değil mi ya? Böyle bakacağız. Merhamet kârına bir tarz ile tenfir edip usandırıyor. İstirahata bir meyil ve başka bir aleme git göçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazife hayattan terhis edildikleri zaman vatan asillerine bir meylan-ı şevk engiz ruhlarında uyandırıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 yıl meşakkatli bir geçit resmi yap. Allah da onu tanzim etmiş. Tensip etmiş. 63 yıl meşakkatli bir ömür. Üstadınız 80 küsür senelik ömründe dünya zevkiramı hiçbir şey bilmiyorum diyor. Bütün ömrüm harp meydanlarında, memleket hapis mahkemelerinde, değil mi? Ve şeylerde, mahkumiyetlerde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı diyor. 80 küsür yıl ömrü böyle geçmiş. Ama hakkını vermiş. Hapishanenin de hakkını vermiş. Tımarhanenin de hakkını vermiş, değil mi? İdam sehpalarında hakkını vermiş yani. Kusur yok. Ama da neticede bir insan rahmet-i ilahiye gidecek canım. Bunda bir orucu var yani. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Vakti zamanı geldiğinde onu öbür tarafa rahmetine alıyor yani. Çünkü maksat hasıl oluyor. İş bitiyor. Başkaları yerlerine gelecek. İlahiye bu resim geçip böyle devam etmiyor yani. Bizim bir Nusrat hocamız var. Allah selamet ver. Biraz da rahatsız. Hem de duaya vesile olsun. O acayip bir ubudiyeti var. Ben de şahidim yani, biliyorum. Mesela biz bu yaşta onun yaptığını yapamayız yani. Sağlık var, gençlik var, neyse falan. Ama o yaşıyla, ihtiyar haliyle her gece o cevşen mutlaka biter, büyük cevşen. Mutlaka biter. Acayip bir adet. Ne zaman uyur, ne zaman kalkar bilemiyorum. Yani asıl yıllardan beri de bu adet devam ediyor. Bir ara sordum, dedim hocam bu nereden sana bu alışkanlık geldi yani? Dedi o böyle, ben nadiren anlatıyorum ama sana da anlatayım madem sordum. Ben dedi bir yerde misafirdim dedi. Köye gitmiştim dedi. Akrabalarıma. O zaman daha gencim. Ama tarikata girmiştim. Tarikattaydım dedi. Bu kadar evrak ve eskârım da yoktu. Risale-i Nur'da bile yeni yeni Risale-i Nur okuduğum dönemler diyor. Baktım diyor böyle geceleyin. Affedersin malların, sığırların arkasında o çobanlar ho ho ho ho ho, affedersiniz. Gidiyorlar diyor. Utandım kendimden Mustafa. Dedim hele bunlara bak ya. Bir tane aferin desin. İki üç tane kabuğday için sabaha kadar bunlar ho ho deyip diyor sıkıldan arkasında giderken diyor. Ben diyor Allah'ın kulu olarak sabaha kadar yatmam reva mıdır diyor. Utandım diyor. Öyle başladım diyor. O bana ders oldu. Şimdi öyle. Şimdi hadi onlar hayvan. Şimdi kalkın bakın ha, sabahleyin caddenin kenarlarına. İşe geç kalmamak için sabah namazına yatan kaç kişi var? Hekep bir çeşit yürümüyor mu yani bir şeylerin arkasında? İbn-i Hakkatları bilen insanlar olarak Rabbimize karşı bir teheccüd, bu anlamda evradımız, eskarımız yani fazla mı olur arkadaşlar? Daha sorumlu olmaz mı? Bazen bir kelime sahibini çıkarır, Teala iyiliğin diyor ya, o bir kelime bak, hocamın aleminde bir dönüm noktası, milat olmuş. Hem Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda? Şimdi rahmetiyle Cenab-ı Hak zaten resmi geçirdiğini tamamlayan bunu hissettiriyor. Bizde bir kardeşimiz vardı, şehit oldu. Mehmet Başer. Kendisi şeydeydi, Güneydoğu'da, Diyarbakır'da. Bir gün dedi, Mustafa abi dedi, ben şehit olacağım dedi, biliyorum. Nereden biliyorsun dedim. Dedi, yok ben rüyasını gördüm dedi. Vasiyetimi yazıp cevşenin içine koyacağım dedi. Vasiyetinde yazmış. Bizim Hilal apartmanı vardı. Orada da yerlerimiz vardı. Biz fakülte apartmanındaydık o zaman. Yazmış işte, cenaze namazını kim kıldısı? Ali Sert Hoca. Kendine tereddüt edecek verilen paranın şu kadarı medreseye, bu kadarı aileme, bu kadarı, hatırladın mı? Bilmiyorum. O zaman komutanı okumuştu tabutunun başında vasiyetini. Aynen vasiyeti yerine geldi. Yüksek gerilim hattına takıldı şeyi, helikopteri. Helikopter kullanıyordu. Ve şey oldu yani, şehit oldu. Şeye giderken, operasyona giderken. Allah rahmet eylesin. Yani şu, işte nöbet bitti mi? Resmi geçit sonuna doğru geldi mi? Yorulmalarla, aksırmalar, Allah ne yapıyor? Hazırlan diyor. Bak işini bitireceğim. Nöbetin bitiyor. Hastalıklarla, ihtiyarlıklarla, rüyalarla, bazı mesajlarla geliyor yani. Azrail'in yaklaştığını hissettiriyor. Bir de bize bir hazırlık dönemi veriyor Cenab-ı Hak. O da rahmetiyle muamele demektir. Yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edecek. Hazreti Fatıma validemiz ızdırabından perişan oluyor. Diyorlar ya Resulullah, Hazreti Fatıma perişan oluyor yani, senin vefat edeceğini hissetti. Çağırın diyor, çağırıyor. Gel kızım diyor, kulağına bir şeyler fısıldıyor. Tabi o kadar mütebessim, o kadar hoşuna gidiyor, o kadar gülüyor ki, memnun oluyor yani. Diyorlar ya sen ne oldu, biraz evvel ızdırapçılar, Resulü kimine gidecek diye hüzünlüydün. Ne oldu da seviniyorsun? Diyor, babam bana dedi ki, kızım merak etme, önce sen bana geleceksin. 6 ay sonra Hazreti Fatıma oluyor, vefat ediyor. Ona da sevinmiş yani. Bak, bu da bir mesaj işte. Nöbeti bitiyor. Vazifesini ifa etmiş. 2 evlat dünyaya getirmiş. Değil mi? Efendime söyleyeyim. Ondan sonra o nesil onun arkasından devam edecek. O da onun için. Peygamber Efendimiz'in babası Hazreti Abdullah. Sırf onu dünyaya getirmek için yaratılmış. Onun da görevi o. Bazı melekler var ki bir kar tanesini getirip koyuyor, işi bitiyor. Ömrü o kadar. Müekkel melek o kadar ömrü yani. Aynı bakteriler gibi, bakteri, E. coli denen bakteri 20 dakika yaşıyor. 20 dakika içerisinde çocukluğunu yaşıyor, gençliğini yaşıyor, kamil yaş saç sakal ağarıp 2 çocuk bırakıp gidiyor. 20 dakikada hayatın bütün özelliklerini tamamlıyor. Bu anlamda insan da onun için yaratılmış yani. 6 aylıkken babası, 6 yaşında annesi, bak görevleri bu. Resmi geçitler bu kadar. Onunla cennete gidecek onlar. Çok yaşamak değil, vazifeyi ifa etmek yani. Biz şeyde askerlik yaptık, Digor'da, karakoldaydık, Rus hududunda. Komutanlar dedi ki, Asteğmen'in burada işte 2 tane karakol var, bir manga karakolu, bir takım karakolu. Allah korusun, hatta çıkmaz mı dedi, ola ki çıktı. Orada yazmışlar yönetmeliğe. Sadece dedi, arkadaki birliğe düşmanın geldiğini bildirebilirseniz göreviniz bu kadar dedi. Geri şehit olacaktır burada, kafi. Ya başka bir istemiyor sizden. Siz sadece bize bilgi aktaracaksınız. Onun için o kadar karakolu hudutta tutuyorlar. Bizim görevimiz oydu yani. Karakolda onun için oturduk kalktık. O bilgiyi ulaştırdık mı tamam. Görevimiz yerine gelmiştir. Ulaştırırsak biz de alnımıza yüzümüz açık olarak gidecektik yani. Olmadı ama yani bunu örnek olarak veriyorum. Hazreti Abdullah'ın görevi neydi? Resulü Kibra'yı dünyaya getirmek için o vazifeyi yerine getirmek, o kadar. 6 aylıkken gidiyor. Evladını bile göremedi bak. Hakkı. Evet, madem şuradan alalım, hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil, nasıl vazife uğrunda, bak şimdi geliyor, Kurban Bayramı'na geldi, mücadele işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor. Bak, şehitlik olmanın yolu değil mi? Vazife içerisinde cephede düşman tarafından gelen kurşunla giden bir asker nedir? Şehittir. Ve Allah ahirette velayet makamı veriyor, günahlarından temizliyor, ölüm anında hissettirmiyor.
Şimdi Allah'ın emrine göre cepheye gitmiş, kurşun yemiş, vefat etmiş bir insan şehittir. Şehit kendisini diri bilir. Ölüm ızdırabın içerisini tatmaz. Başka bir aleme geçiş yapar. Oradan bize üzülür. Ya zavallı nasıl yaşıyorlar, benim halime bak. Keyifli bir hayat yaşıyor. Ta kıyamete kadar öldüğünü bilmeyecek. Bir de velayet makamına çıkıyor, kusurlardan da kurtuluyor. Şimdi bunu insana nasip eden, niçin hayvana nasip etmesin? Kim Cenab-ı Hak, yani hayvanların kesimini kim emrediyor? Allah emrediyor. Kesin bunları kurban bayramında diyor. Vazife. Hayvan da buna itaat ediyor mu? Kesiliyor mu? Ona da hissettirmiyor. Onu da kutsuz başka bir alem arıyor. Onun da makamını artırıyor. Diğerlerini bütün nevin içerisinde cenneti seyrettirirken bunları özel olarak yaratıyor. O çırpınması, debelenmesi var ya, acı çekmesi değil. O fiziki harekettir. Normal, yani kanın boşalması veya reaksiyondur yani. Üstad diyor, bıçak dokunmak, dokunduğun hissetmek ister, o his dahi gider diyor. Allah o vazifeyi versin, o yükü yüklesin, bir de ona ızdırap çile çektirsin. Olur mu canım? Yakışır mı? Rahmet-i ilahiye müsait düşer mi? Ha, bu çok önemli. Bunu Avrupalılar bilmez ki. Onlar katliam zannediyor. Bakın ifade ediyor. Şehadet hutbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine Burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Diğerlerine yok. Diğer insan isterse keser. Mecbur değiliz. Ama bunda bir mecburiyet var. Kesin diyor Allah. Kesin diyen Cenab-ı Hak zeminini doluşturuyor işte. Izdırabını arıyor. Öbür aleme geçirirken tereyağından kıl çeker gibi. Tam müminler ruhları öyle kabul edilecek değil mi? İnanan bir insan ruhu gelişinden gidişi kolay olacak. Her şeyde gidiş kolaydır, geliş zordur. İstanbul'a geliş zordur ama gidiş nedir? Öğrendin daha biri gidiş kolaydır ya. Anne rahminden geliş zordur. Gidiş kolay olması lazım. Ama görüyoruz işte imanı zayıf olanlar hayatını kirlettikçe gidişi zor oluyor onların. Dürüst bir hayat yaşarlar, giderken de kolay, daha kolay gidecekler. Tereyağından kıl çeker gibi. Ne kadar kolay kıl çıkar, bulaştırmaz tereyağını. Ama ehli küfür, ehli dalaletin ruhu bir çalının hamurdan çekildiği gibi zor gelecek. Hamuru da beraber getirecek. O da öyle bir hayat yaşamış. İmrenecek, gitmek istemeyecek. Öbür taraftan hazır zaten. İnancın, itikadın, ibadetin, faziletin ve marifetin insana verdiği bu rahattır, değerdir yani. Nazar almamız lazım bunu. Sırat üstünde sahibine Burak gibi bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Diğer hayvanlar cennette hayvan olarak ayrı ayrı yaratılmayacak. Bütün nevler bir bedenin içerisinden cenneti seyredecek. Bütün nevler. Diğer mesela Merinos koyunu. Ankara keçisi. Nev olarak bir keçi yaratacak Allah. Ankara keçisi diye bir keçi. Bütün ruhları o bedene sokacak. O bedenden cenneti seyredecekler. Ruhları baki. Cesetleri baki değil hayvanlar. Bu kadar ruh bir bedene sığar mı? Sığar. Ne gibi mesela? Bir mercimek kadar hafızaya Kur'an-ı Kerim'in sığdığı gibi. Mana sığar. Kur'an-ı Kerim'in maddi cinsinden o kadar sığar. Yaprağından o kadar. Ama manasından, lafzından değil mi? Kur'an-ı Kerim faraza işte o kadar değil de 10 cilt Tevrat gibi daha fazla hepsi de sığar diye. Nasıl onu taşıyorsa. Veya diyelim şu odada, şu salonda azami kaç kişi ders dinleyebilir? 500 kişi, 1000 kişi. Bak, maddi olarak 1000 kişi oturabilir. Ve insan cinsinden olur. Başkası da giremez maddi olarak. Ama şimdi insanı çıkart. Burada ışık lebalep insanın daha fazla bir şekilde ihat etmiş oturuyor mu ışık? He? Var. Isı, ses, şekiller. Açın bakayım televizyon neler var buralarda. Cazibe, dafiye, melekler, cinler, canlar bu. Bak, bu salonun maneviyat aleminden öyle mahlukat sığıyor ki birbirinin ayağına basmaz ha. Rahat rahat da otururlar. Aynı ses burada da var, orada da var. Başkası da burada var, orada var. Bu anlamda bakacağız. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir keçinin ruhuna bütün keçiyle ilgili, nevle ilgili ruhları kor. O bedenden cennet seyredilir. Yer darlığı da olmaz ruhlar için. Fakat kurban olarak kesilenler, Allah'ın emrettiği vazifeyi yerine getirmek için boynunu bükenler, ölüm anını hissetmiyorlar. İkincisi, cennette bedenle ruhen beraber bulunacaklar.
Ben kurban olarak geldim, çekilin diyecek onlar. Ben ayrı özelim. Evet. Sahibine de buraklık yapacak diyor Sırat'ta. Ya buraklık yapacak demek yani böyle affedersin koyunlara ineklere binek gitmek anlamına değil yani. Her kesilen kurban bindiğimiz o Sırat üstünden geçerken hangi binekse veya hangi seri gidişin özelliği ise biz biliyoruz şekli ise onun daha seri daha süratli gitmesine kuvvet verecek anlamına. Semboldür yani. Öyle de sahil ziruh ve hayvanatın dahi kendilerine mahsus vazife-i fıtri-i rabbaniyelerinde ve evamir-i sübhanenin itaatlerinde, bak daha açıyor konuyu, kurban bayramında kesilenler böyle, diğerleri mahrum mu? Yok, onlar da kendi mertebelerine göre bu rahmetten hissesini alacak diyor üstadımız. Telef olan ve şiddetli meşakkat çeken ziruhların onlara göre bir çeşit mükafat-ı ruhaniye ve onların istidatlarına göre bir nevi ücret-i maneviye o tükenmez hazine-i rahmetinden bayit değil ki bulunmasın, dünyadan gitmelerinden pek çok incelmesin de belki memnun olsunlar. Bunu Avrupalı bilmezse itiraz edecek tabii. Et yemeyecek. Bak dinimizde bir deveye yükleme kapasitesi vardır. İstihap haddi vardır yani alacağı götür yük vardır. Fazlası cezai meyide getirir. Bunu bir de tayin etmiş bizim dinimiz. Ama şimdi dinin kuralları yok. Adam hayvanlara o kadar acımasız davranıyor ki işte Allah bunun mükafatını hem ondan zalimden alacak hem de buna ilave olarak ahirette hususi manada iltifat-ı ilahiye devreye girecek diyor canım. Görüyoruz atlar o soğuklarda kamçıları yiye yiye o ağır yükü nasıl çekiyorlar. İşte ızdırap. Ya ben şu kadar şefkatle acıyorum. Allah onu yaratmış. Hayatın rızkını veren o. Izdırap ona çektiriyor ama hem onun sahibinden onun intikamını alacağı gibi bir de ona o çektiği ızdıraptan dolayı ahirette öyle lütfu ilahide bulunacak ki o diyecek. Keşke daha ağırını çekseydim de daha fazla mükafata maruz kalsaydım diyecek. Üstadın ikinci yanlar bile alakalı mektubunda da söylüyor. O yani birbirlerine giren Müslümanlar o harbe girmedi biliyorsun. İslam aleminin dışında oldu. Telef olan Hristiyanlardan hangi dine mensup olursa olsun Allah ona öyle mükafat verecek ki çektiği azabı hiçe indirecek. Eskiden Çapanoğlu diye biri varmış. Bu Yozgat taraflarında değil mi herhalde? Çapanoğlu, Yozgat. Ben öyle duymuş. Yani biraz şeymiş adam, böyle efe adammış. Yani vazife de vazifesi de böyle zalimlerin elinden mazlum hakkını kendi usulüne göre alıyor. Kanun kaydı bilmiyor. Bir gün giderken bakmış adam bir tanesi merkebiyle öyle acımasız demiyor ki hayvan. Ama her tarafını yara etmiş. Hayvan ne suçu var. O hayvan da böyle perişan olmuş. Çapanoğlu görünce almış adamın elinden değneği. Adamın da merkep gibi her tarafını perişan etmiş. Aynı o da. Neresini kırmışsa orasını kırmış. Adam yatmış haftalarca hasta. Merkebe götürmüş, bakmış, merkebe girdirmiş, arpasını, samanını vermiş, suyun içirmiş. Merkep semizleşmiş, güçlenmiş, serbest bırakmış merkep. Merkep serbest kalınca gelmiş gene eski adam, o sahibinin oraya, orayı biliyor ya, karışmış. Oraya gelmiş, azmış, açmış ağzını, başlamış bağırmaya. Adam çıkmış şöyle ağır ağır. Daha yeni yeni ayağa kalkıp yediği sopadan. Demiş ben sen defterin tüterin var, arkanda Çapanoğlu var. Sen bağır demiş. Korkmuş yani vuracak gücü şimdi yani bir Çapanoğlu'nun şefkatini çelpeceğiz mi diyor. Sahibine dayak atıyor da. Allah yani hayvanlara zulmedenlere, onlara acı çektirenlerin defterini dürmez mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yolculuktan dönerken, harp yolculuğundan. Sahabelerden bir tanesi bir kuşun yavrusunu almış. Seviyor yani sevmek için. O anne de böyle nasıl kanat çekiyor, nasıl bağırıyor. Nasıl ki bir an dikkatini çekmiş. Kim ne yaptı bu kuşa demiş. Ne yaptınız bu kuşa? Resul bırakın terörü tekrar. Bırakın. Izdırap ve çile çektirmeye aklınız yok. Yani şefkat peygamberi. Rahmet peygamberi tabi. Şimdi bu Resul-i Kibriya'da var Allah'ta. Cenab-ı Hak'ta. Böyle bir Cenab-ı Hak şefkat ve merhametle muamele eden Allah bu kurban bayramında bu kadar hayvanlara kesilme izni veriyor da ona ızdırap ve çile hissettirir mi canım? Sahra geçiren insanlar var. Ne yaptığını bilmiyor işte. Önümüzde örnek. Bir ameliyat yaparken doktorlar insanı uyuşturuyor ya. Ya bir ameliyat hayırlı bir iş daha değil mi? İnsan yatıyor bıçağın altına. Diş çekecek. Aman abi morfin vurduysa ne olur ne olmaz.
Biz şu kadar akıldan dişini çekeceğiz adamın. Morfin vuruyoruz. Cenab-ı Hak hayvanın boğazından kesin diyor. Ona o ızdırap çileği hissettirecek. Yani onu o şekilde haşa zalimane bir halde sergileyecek. Yakışıyor mu ya? Rahmete, hikmete uygun düşer mi bu? Lakin zirruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyete keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde, dünyadan nefret ve alemi bekaya geçmek için eser rahmet olarak iştiyak engiz bir halet verir. Kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan o haletten istifade eder. Bu bayrama insan da resmi geçit yapmak için gönderiliyor. Alem bekaya geçmek için de değil mi, hazırlanıyor bu insan. Ama diğerlerinden istifadesi çok daha farklı tabii. Rahatı kalb ile gider. Şimdi o haleti intihac eden vecihlerden numune olarak beşini beyan edeceğiz birer cümle. Birincisi, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi güzel ve cazibedar şeylerin üstünde fena ve zevalın damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir baki matluba arattırıyor. Bir kere ihtiyarlayınca insan ne yapıyor? Dünyanın böyle kendine bakan cephesinin eskidiğini, yıprandığını, ona faydası yok ya. Kendisi eskidiyse onlar da eskiyor. Ahbaplar eskiyor, evleri eskiyor, etraf eskiyor. Yetim akran oldu diyor artık. Allah bu hissi veriyor. Tak öbür tarafa gitmeye kalbinde yine bir şevk olsun. Yani zoraki gitmesin. Yani. İkincisi, insaniyetin alaka payı ettiği bütün ahbaplardan %99'u dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet saygısıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip Mert ve Celil mesulane karşılattırıyor. Anne rahminden dünyaya gelen bir tane 300'den biri geldi. Anne rahmine göre ne oldu? Öldü. Öldü değil mi? İkiz orada kalsa bir kardeşi gitti diye 7. gününde hatim okudur mu okutmaz mı? He? Okudur, Mevlid de okudur değil mi? Ya Fatiha'ya gönderin bak kardeşimiz gitmiştir. Allah bilir nereye gitti. Dünyadakiler de Mevlid okudu. Siz ne yok? Bir çocuğumuz dünyaya geldi diyor. Onlar da sevmiyor. Aynen böyle. Dünyada bende rahmi gibi. 6,5 milyar insan yaşıyor. Günde de 500 bin insan gidiyor. 500 bin arkasından ağlayanlar var. Orada da gülenler var. Gel sen de gel. Bak burada kimler var falan. Aynen böyle arkadaşlar. Yani bu duvardan öbür tarafa geçmek gibi. Bizim rahmetli bir Mahmud Allah verdi abi vardı şeyde. Adıyaman'da. Mahmud Allah verdi. Mahmud Allah verdi abi. Ali Çar abi. Bir de bu Hafız İsmail abi vardı rahmetli. Hepsi öldü bunlar. Bir de Ömer Karacık. Simavlı. Ömer Karacık. Bunların dört hep beraber gezerdi. Şaban abi. Böyle Avrupa'ya beraber gider. Türkiye'de beraber gider. Dörtlü. Bizim Hafız İsmail abi de mükemmel Kur'an okur. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okur. Yani. Sesi de çok güzel. Bir de soluğu çok uzun. Kulağından nefes aldığını söylerdi. Ben kulağından biraz nefes alayım dedi. Anladın mı bilmem mi? Çok kalın yani. Böyle Abdus Samet gibi uzatıyordu. Arada bir böyle giderlerken bunlar yol, uzun yolda uykuyu dağıtmak için demiş ki Adıyamanlı Mahmud abi. Ya Hafız İsmail hele bir denizli horozu gibi öt. Öyle öterdim ki Mustafa kardeşliği böyle uzatırdım dedi. Denizli horozlar öte düşerler sırt üstü yani. O kadar takatlar kesinlikle. Bu düşmüyor ama ötüyor. Bu aralarında hatır olarak kalmış. Şimdi bir de Mahmud abiyi defnettik. Kanserden vefat etmişti Adıyaman'da. Herkes dağıldı. Bu dedi ki siz gidin benim bununla bir işim var. Hafız İsmail abi o zaman daha hayatta. Ya ne var hele gidin dedi. Biz de uzaklaştık ama en arkadan gidenlerden biri, bir de Abdullah'ydı abi benim önümde. Bir baktım bir horoz sesi geliyor ama kabristandan. Demiş ki Mahmud abi sen hani bana böyle öttürün ya şimdi ötüm de bir dinle demiş burada. Eli kulağı attı. Deniz horozu gibi telkinden sonra. Yani bir nur talebesi içinde bir tarafa gitmek takside yan yana gitmek gibi. İnanan insan için. Üçüncüsü, insandaki nihayetsiz zayıflık ve acizliği bazı şeylerle ihsas ettirip hayat yükü ve yaşamak tekalifinde kadar ağır olduğunu anlattırıp istirahata ciddi bir arzu ve diğer ahire gitmeye samimi bir şevk veriyor. Ya işte adam ihtiyarlanınca kebap yiyecek mide müsait değil. Yürüyecek ayak müsait değil. Okuyacak göz müsait değil. Ne diyor yani? toparla. Vakit yaklaşıyor. Daha sağlam, daha mükemmel bu azaları Allah tanzim edip bize tekrar ebediyen eskimemek üzere verecek. Şimdi arkadaşlar, yani mecburuz ölmeye. Niye? Bu hayatla, bu yaşantı cennete dayanamayız ki biz. Şimdi 5 kilometre yürüyünce yorulan ayaklar, 2 porsiyon yiyince doyan mide, öyle mi? Dersi biraz daha uzatırsak düşen göz kapakları. 40 dakikadan sonra insan aklı almaz abi diyorlar, tedbir. Belli ki bu durumla cennete gitsek Allah dünya kadar yer verecek. Nasıl gezeceğiz abi? 4 kilometre yürüdük, oturup dinlenecek miyiz? Olmuyor bak. Yiyebildiğin kadar, yemenin şeyi yok, hududu yok. 2 kap yemekle doyan mideyle cennete gitsek Cebrail abi, nasıl o nimetten istifade? Doymak ızdırap. Burada bir incelik var. Allah bu ayakları, bu gözü peygamberlerin sohbetine oturacak aleyhisselam. Ya tamam ama şimdi yorulduk, uykumuz geldi diyemeyiz ki yani. O zaman ne olacak? Bu mideyle cennete gidilmez, bu ayaklara da cennete gidilmez. Değil mi? Bu anlayışla da. Oraya uygun şekilde bunlar tanzim edilecek. Muhasebeden geçirilecek. O zaman işte dünya kadar yeri gez. Yorulmayacak bu ayaklar. İzinden geçmeye ihtiyaç var yani. 4. İnsanı mümine nur-i imanla gösterir ki ölüm idam değil, tebdili mekandır. Mekan değişikliğidir. Adam yataktan kalkınca siteye, herhalde yatak elbisesiyle gitmiyor. He? Bir değişik, kendine çeki düzen veriyor değil mi? Siteden dışarı çıkınca daha farklı. Bir de yurt dışı seyahatlerde daha farklı gidiyor. Aynen bunun gibi ya. Buradan ahirete gidiyoruz. Öyle pijamayla gidilmez ki. Çeki düzen vereceğiz kendimize. Oraya giden malzemeler alacağız. Değil mi? Füzeye binmekle oraya gidilmez. Tabuta binmekle gidilir. Yani ahirete gitmenin yolu tabuta binmektir, füzeye binmek değil. Yani. Semaya çıkmak değil. Kabir ise zulmatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Bak bak. Şimdi dünyaya geldik, anlarımız zindan gibi kaldı mı, kalmadı mı? Hakikaten. Dünya gelip de ya neydi o günden, nereden buraya geldik diye ben bir Allah'ın kulunu görmedim. Hakikaten tam zindan, gece kondu gibi kaldı. Şimdi ahirete imanla gidersek dönüp dünya baktığımızda var ya çok gariban göreceğiz ya bu dünya. Ne meşakkatli bir gemi, iyi ki geldik. Diyeceğiz bunu inşallah. Elbette zindanı dünyadan bostanı cinana çıkmak. Üstad ister haşir de bir cümle söylüyor. Diyor ki toprağa giren çekirdekler başka bir mevsim, başka bir mekan, başka bir zaman ister çıkmak için diyor. Toprağa koyduğumuz çekirdeğin kendisine toprak dayanır. Onun açılımına. Ama onun havadaki ağaç olma şekline toprak tahammül edemez. Ona hava alemi lazım, bir de ne lazım? Bahar mevsimi lazım. Burada ekiyoruz ve ekiliyoruz diyor üstadımız. Ekiyoruz ve ekiliyoruz. Açılımız nerede olacak? Ahirette başka bir mevsim, başka bir mekanda açılabilir bu insan. Dünya onun açılımına tahammül edemez. Nitekim 2 padişah çok az mı? Az. Birine çok, ikisine az demiş ya. Almış dünya haritasının önüne. 2 padişaha değmez demiş ya.
Ekiyoruz ve ekiliyoruz.
Ekiyoruz ve ekiliyoruz yani. Hem kendimiz burada büyüyoruz, geliş, mezra, tarla diyor. Ahiretin tarlasıdır. Tarlığına ise eker ve ekilir. Hem dünyayı ekeceğiz hem kendimiz ekiliyoruz. Ahiret adamı oluyoruz. Muamelatlarımız, iyiliklerimiz, kusurlarımız hep burada toprağa gömülüyor yani. Bizim haşir meydanımız gelecek ki onlar çıksın. Nebatatın haşiri geliyor dünyada, gözümüzde görüyor. Biz henüz daha kıyameti yaşıyoruz. Küçük kıyameti. Bir de büyüğü yaşayacağız. Bitkiler mesela tek tek ölürler. Değil mi? Vakti gelen gider. Bir de kış geldi mi hep beraber gider. Bahar onların neleridir? Haşirleridir. Şimdi kıyamete kadar tek tek ölüyoruz. Kıyamette bizim esas kıyametimiz, kışımız yeni gelecek. Ama bir de bizim baharımız gelecek ki haşir meydanı, mahşer meydanı o zaman çıkacağız. Daha bizim mahşer meydanımız, haşirimiz, baharımız gelmedi ki çıkalım yani. O anlamda hem cenazeleri defnediyoruz hem de hasenat ve seyyiatlarımızı bu manevi toprağa atıyoruz demek. Açılımlar orada olacak. Elbette zindanı dünyadan bostanı cinana çıkmak ve biz iç dağdağayı hayatı cismaniyeden alemi rahata ve meydanı tayran erraha geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur-u rahmana gitmek bin canla arz edilir bir seyahattir, belki bir saadettir. 5. ve 10. Kur'an'ı dinleyen insana Kur'an'daki ilm hakikati ve nur hakikatle dünyanın mahiyetini bildirmek değil, dünya aşk ve alaka pek manasız olduğunu anlatmaktır. Yani insana der ve ispat eder ki dünya bir kitab-ı samedanidir. Huruf ve kelimatını nefislerine değil, huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil al, nukuşunu bırak git. Okuldan mezun olduk hepimiz. Herkes bir okuldan mezun oldu. Ne verdiler bize? Manasını verdiler. Sıralarını sandalyeyi alıp getirmedik yanımızda. Bir diploma verdiler, okuldan çıkarttı. O diploma tamam, kafi. İnsana dünyada yaşayacak servet, devlet nerede kalacak? Mal, mülk, sıralar özelliğinde burada kalacak. Altında da sıradır ha. Şu altımı kapalı çarşının altınları var ya, bunlar sıra malzemedir. Giden ne götürüyor ki öbür tarafa? Bir muamelatla gidiyor, defterle, manayla gideceğiz yani huzur-u ilahiye. Hem bir mezradır, ek, mahsulünü al, muhafaza et, muzakrafatını at, ehemmiyet verme. Hem birbiri arkasında daim gelen geçen aynalar mecmuasıdır. Öyleyse onları tecelli edeni bil, envarını gör ve onları tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev. Ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Hem seyyar bir ticaretgâhtır. Öyleyse alışverişini yap, gel. Ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafirlerin arkasında beyhude koşma, yorulma. Hem muhakkak bir seyrengâhtır. Öyleyse nazar-ı ibretle bak ve zahiri çirkin yüzüne değil. Zahirde çirkin şeyler olabilir. Belki cemili bakiye bakan gizli güzel yüzüne dikkat et. Hoş ve faydalı bir tenezzüh yap ve dön. Küresel kriz diyor adam. Zahiren baktın mı doğru. Ama genel olarak baktın mı Allah insanlığı hep ileriye götürmüş. Bakın. Arada kırılmalara bakmayın. Onlar olur. Onlar faydalıdır da. İnsanlığın gidişine bakın. Bak insanlığın vahşet-i bedeviyet döneminde malikiyet dönemine kadar geçirdiği merhalelere bakın. Genel manada gidişat ileriye mi değil mi? Tabii. Arada bazıları kırılır, dökülür. Onlara bakıp da karar vermeyen umumi gidişata bakıyor Cenab-ı Hak. Ne oluyor dünyada? Üç şey bu perişanlığı, müptezelliği kaldıracak diyor üstadımız. Bir, meyli tahir-i hakikat. Toplumda hakikat araştırma meyli var mı yok mu? Var. İki, insafla meselelere bakma, zulmün önünü kesme. Üç, insanı ön plana alıp insana göre meseleleri planlamak. Eskiden bunların üçü de yoktu. Hakikat araştırma yoktu. Zalimlik vardı, insafla bakma yoktu meselelere. Bir de işte insan sevgisi, insana hizmet çok geride kalmıştı. Bilakis insan hizmetkardı. Bak insanın planı aldılar. Bu üç hakikat dünyadaki o perişanlığı ve rezaleti kaldırıp insanlığı adalette ve hukukta, hakta bir nizama, düzene getireceğini Muazzez Üstadımız müjdeliyor. Biz madem nur talebesiyiz, bize vazife terettüp eder. Nur talebeliği olmak sorumluluğumuzu artırır. Ayağımızı yerden kesmek. Yani nedir? Üstad gibi düşünmeye, olana üstad canibinden bakmaya, bir de hadiseler üstad gibi yorumlama mecburiyeti getirir. Onun ötesi indi ve şahsi olur ki faydalı olmaz yani. O güzel manzaraları ilah eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akıllı çocuk gibi ağlama, merak etme. Hem bir misafirhanedir. Öyleyse onu yapan mihmandar-ı kerimin izni dairesini ye, iç, şükret. Kanun dairesinde işle hareket et. Sonra arkana bakma, çık git. Her zekârâne fuzuli surette karışma. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlerle dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarakatı gayet hafifleştirir ve küşşer olanlara sevdirir. Ve rahmetinin her şeyde ve her şeyinde bir izi bulunduğunu gösterir. Bak her şeyde ve her şeyinde rahmetin izi var. Küresel krizde de rahmetin izi var. Amerika'nın Orta Doğu'ya girmesinde de rahmetin izi var. Rusya'nın parçalanmasında da var. Ama biz buna böyle zahiren baktık mı göremeyiz. İşin erbabı baktı mı görür. Ne demiş Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh, Abdullah İbn Abbas, ben devemi kaybetsem Kur'an'a bakar bulurum diyor. Bak şimdi, Kur'an'da her şey var. Ama erbabına, ehline yani. İşte Kur'an, şu beş veçe işaret ettiği gibi, başka hususi vecihlere dahi ayet Kur'an'ya işaret ediyor. Veyl o kimseye ki, şu beş vecihten bir hissesi olmaya.